Ayrım 18. Sayfa 198. Netice olarak diyebiliriz ki İslam dünyasında Kur'an'a yapılan en büyük eziyet, en büyük yanlış ve doğrulan en büyük hurafe, Kur'an'da hükmü kaldırılan ayetlerin olduğuna inanılması ve bu hurafenin öğretilmesidir. Bu hurafe canavarı hiç yaşlanmıyor, gücünü hiç kaybetmiyor ve durmadan semizleyip dişleri sivriliyor. Bu canavar ayetin ayetle neshedilmesinin ötesine geçerek hadisin ayeti neshetmesine kadar uzanıyor. Pençelerini oraya takmak için uğraşıyor. İlahiyat eğitimcileri ve akademisyenleri bu canavarla mücadele vermeli. Dişlerini kırmalı, pençelerini kesip atmalıdır. Hadisin ayeti neshedeceği hurafesi, ayetin ayeti neshedeceği hurafesinden çok daha zararlı, çok daha canavarca bir durumdur. Aslında bir ayetin hükmünün kaldırıldığını söylemek hangi tarzda olursa olsun bir iftira, bir sapıklık, bir bilimsel cinayet, bilimsel ahlaksızlık ve bir düşmanlıktır. Sosyoloji kültürü olmayan insanların sosyal şartların, sosyal ihtiyaçların nasıl karşılanacağını, onların ağırlığını, Yüce Allah'ın nasıl çözdüğünü anlaması mümkün değildir. Yüce Allah'ın kullarını tek yönlü bir yola sokmak için hüküm vermediğini, alternatifli yolları onlara sunduğunu nasıl bileceklerdir? Kur'an ayetlerinin içerdiği hükümlerin, hayatın kapsadığı tüm sosyal şartların işleyiş tarzını nasıl takip edip çözümlediğini nereden bileceklerdir? 3. Kur'an'ın yazılışı. Kur'an'ın yazılışı konusunda anlatılanlar oldukça yanlıştır. Buhari adlı hadis kitabında Kur'an 4, ilim 39, cizye 6 ve cihat 31'de anlatılanlara bakılırsa Kur'an kemik, hurma kabukları ve taş parçaları üzerine yazılmıştır. Kettani de bu tarz yazılım şeklini İran ve Hintlilerden öğrendiklerini söylemektedir. Bu anlatılanlar doğru mudur? Doğru olup olmadığını anlamak ve karar verebilmek için Kur'an'a gitmemiz gerekiyor. Kur'an, kağıt anlamına gelen kırtas kelimesini gündeme getirmektedir. Açılmış ince derede yazılı kitaba yemin olsun. Parantez, tür, 2-3. Ayette geçen açılmış ince deri ifadesinden anlıyoruz ki, Kur'an deri yani parşömen üzerine yazılmıştır. Araplar deri kavramını biliyorlardı. Ayrıca inceltilmiş derinin üzerine yazı yazıyorlardı. Kabe'nin duvarına astıkları şiirleri de deriden yapılan kağıt üzerinde yazılı olduğu ihtimal dahilindedir. Bir bakıma parşömen denen kağıdı biliyorlardı. Hatta Hazreti Peygamber'in döneminde yaşayan Yahudiler de kırtas denen kağıt üzerine yazı yazarlardı. Bunu ifade eden ayet şöyledir. Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Çünkü Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi, dediler. De ki, öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kağıtlara yazıp açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilemediği şeyler size öğretilmiştir. Sen Allah de, sonra onları bırak, daldıkları bataklıklara oynaya dursunlar. Parantez, Enam 91. Yahudilerin Tevrat'a kağıtlara yazmalarına dikkat çeken bu ayetten anlıyoruz ki, Hazreti Peygamber döneminde kağıt biliniyor ve onun üzerine yazı yazılıyordu. Peki, kağıt bilinir haldeyken, onun üzerine yazı yazılıyorken neden vahiy katipleri kemikler, hurma kabukları ve taşlar üzerine Kur'an yazsınlar? Kur'an'ın hacmini göz önüne getirdiğimizde ne kadar kemik, taş ve hurma kabuğuna kullanılacağını tahmin edebilir miyiz? Üstelik bir ayeti, bir sayfayı aynı anda 40 vahiy katibinin yazdığını düşünürsek işin nereye varacağını tahmin etmek mümkün değildir. Diğer taraftan Yüce Allah Enam suresinin 7. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Eğer sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik de onlar elleriyle ona dokunmuş olsalardı yine de o inkara batmış olacaklar. Bu apaçık büyüden başka bir şey değildir derlerdi. Bu ayette yer alan ve bizi ilgilendiren kağıt kavramı gösteriyor ki Hazreti Peygamber ve sahabesi kağıdı biliyorlardı. Hazreti Peygamber'in ve o dönem Müslümanlarının bilmediği bir kelimeyi Yüce Allah bu ayette kullanır mıydı? Diğer taraftan Kur'an'ın çoğaltılması meselesine gelince orada da bir sıkıntı vardır. Vahiy katipleri 40 tane olduğuna göre yazılırken Kur'an'ın 40 nüshası yazılmış oluyordu. 40 vahiy katibi her an Hazreti Peygamber'in yanında olmayabilir. Eksik olan sure veya ayetleri diğer vahiy katiplerinden tedarik edebilirdi. Böylece Hazreti Peygamber'in döneminde 40 Kur'an yazılmış demektir. Öyleyse 4 veya 7 nüsa olarak Hazreti Osman döneminde çoğaltıldı ifadesi sıkıntılıdır. Zeyd, Sabit, Kur'an'ı toplarken 40 nüshayı tamamlamış olması gerekiyor. Netice olarak diyebiliriz ki Kur'an M.Ö. 3. veya 2. yüzyıl başında bulunan parşömen kağıdı, yani ince deriden yazılan kağıt üzerine yazılmıştır. Topkapı Sarayı'nda sergilenen ve Hazreti Osman'ın Kur'an'ı olduğu söylenen Kur'an parşömen üzerine yazılıdır. Bundan da anlıyoruz ki vahiy katipleri parşömen kağıdını kullanmışlardır. Binlerce ayeti olan bu kitabı taşlar, kemikler ve kabuklar üzerine yazmanın imkanı var mıdır? Bu yanlış bilginin düzeltilmesi için bu bölümü yazmak istedik. Mekke'den Medine'ye hicret ederken kemikleri, taşları ve kabukları nasıl taşıdılar? Bunların çokluğu düşünülürse zorluğu anlaşılacaktır. 4. Abdestsiz Kur'an'a dokunmak. Doğru zannedilen fakat doğru olmayan konulardan biri de abdestsiz Kur'an'a dokunma meselesidir. Fıkıh ve ilmihallerde bu yasak konmuş, böylece Müslümanlar bunu dinin bir ilkesi, zorunluluğu olarak kabullenmişlerdir. Bu kabullenme ve bu yanlış öğreti Müslümanları Kur'an'dan uzaklaştırdı. Abdestsiz Kur'an'a dokunulamayacağı konusuna delil getirdikleri Vakıa suresinin 79. ayetidir. Ayetteki "La yemessuhu illa el mütahherun" ifadesinin manasını şöyle vermişlerdir: ona sadece tertemiz olanlar dokunabilir. Temiz olan kimlerdir sorusuna çok farklı cevaplar verilmiştir. Bazıları meleklerin temiz olduğunu söylemişlerdir. Bunlar Vakıa 79'da geçen "La yemessuhu" kelimesinin sonundaki "hu" zamirini 78. ayette geçen "kitab-ı meknun"a göndermektedirler. Ayette geçen "dokunmak" kelimesine ise iletişim kurmak manasını vermek daha doğru olacaktır. Onunla ancak temiz olanlar iletişim kurabilir. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. A. 79. ayette yer alan "la yemessuhu" fiiline emir manası vermek doğru değildir. Çünkü bazıları ona "dokunmasın" şeklinde olumsuz emir manası vermektedir. Oysa bu fiile "dokunmaz, dokunamaz" şeklinde mana vermek gerekiyor. Buradaki "messe" fiiline iletişim kurmak anlamını vermek daha iyi olacaktır. Kur'an ya da korunmuş olan bu kitap ile ancak temiz insanlar iletişim kurarlar. Aksi takdirde "la yemessehu" kelimesinin sonundaki "hu" zamirinin levh-i mahruza gittiğini söylersek, o zaman "el mütahherun" kelimesinden, yani temizlerken kasıt melekler olur. Korunmuş levhaya insanlar ve cinler ulaşamaz, dokunamaz, ancak melekler ulaşabilir şeklinde anlamak gerekiyor. Bu açıklamayı Razi, Kurtubi otoriteler de kabul etmektedir. Buradaki kitaptan kasıt elimizdeki mushaf ise, o zaman bu dokunma fiilini iletişim kurmak şeklinde almamız gerekiyor. Çünkü bir kafir, müşrik, Kur'an'ı sadece incelemek, araştırmak için eline alsa ona "alma" mı diyeceğiz? Kafir, müşrik denen insanlar hem cünüp hem de manen kirlidirler. Tövbe suresinin 28. ayetine göre müşrikler pisliktir. Bilindiği gibi Vakıa suresi hicretten 7 yıl önce inmiş, abdestle ilgili ayet hicretten 1 yıl önce gelmişti. Vahiy katipleri ve diğer müminler Kur'an'ı nasıl ellerine alıyorlardı? Süleyman Ateş, Musaf'ı kimlerin ele alıp alamayacağını geniş bir şekilde tefsirinin 9. cildinin 234. sayfasında Et-Teshil'den naklederek açıklamıştır. İmam Malik'e göre cünüp, hayızlı ve abdestsiz olanların Musaf'a dokunması caiz değildir. Ahmet, Hanbel ve Zeriye mezhebine göre cünübün, hayızlının ve abdestsizin Musaf'ı tutması caizdir. Üçüncü görüşe göre Kur'an abdestsiz tutabilir fakat cünüp iken tutulamaz. Bu görüşler beşeri görüşlerdir ve ayetle ilgili hiçbir ilgisi yoktur. Bu görüşlerin bazısına uyulursa Kur'an hiç ele alınmayacak, okunmayacak ve incelenmeyecektir. Bir kafir veya müşrik hep cünüptür, hem de inanç bakımından kirlidir. Kur'an nüshasını eline aldığında gidip onu elinden alacak mıyız? Bize onu incelemek için eline aldın derse ne yapacağız? Hayır, sen onu eline alıp inceleyemezsin. Önce iman et, cünüplükten temizlen mi diyeceğiz? Ayetteki mütehharun kelimesini iyi niyetli, inançlı, duygu temizliğine sahip insanlar olarak almamız ve dokunma kelimesini de iletişim manasını almamız gerekiyor. Kur'an'ı pek çok çeşitli insan eline alır ama onunla iletişimi sadece temiz ruhlu, inançlı, iyi niyetli insanlar kurabilir. Demekten başka çaremiz yoktur. Sen şu halinle, bu halinle Kur'an'a dokunma dersek ona Kur'an'ı eline alma demiş olacağız. Zaten böyle yaptığımızdan Müslümanlar bile Kur'an'ı ellerine alıp okumuyorlar ve abdestsizliklerini mazeret gösteriyorlar. Yanlış takvalar vererek halkı Kur'an'dan uzaklaştırdık. Namazı kılmak için ön hazırlık olarak abdesti şart koşan Yüce Allah, Kur'an'ı ele almak için abdest almayı şart koşamaz mıydı? Neden Yüce Allah'ı demediğini demiş gibi bizler fetva veriyoruz? Dokunmamayı neden insanın bulunduğu durumlarla manalandırıyoruz? Mesela, aybaşı olan kadın hastadır. Biz ona Kur'an'ı eline alamazsın nasıl deriz? Normal bir hastaya Kur'an'ı eline alma diyemeyeceğimiz gibi ona da diyemeyiz. Aybaşı olan kadın onlar gibi normal bir hastadır. Bize göre bu ayeti en güzel açıklayan şu hadis olacaktır. Resulullah Kur'an'ın düşman eline geçmemesi için düşman yurduna götürülmesini yasakladı. Parantez Buhari Cihat 129, Müslim İmaret 92-94, Ebu Davud Cihat 81, İbn Mace Cihat 45. Bu kafir ve müşriklerin Kur'an'a kötü niyetle dokunmalarını engellemek, dokundurmamak anlamına gelmektedir. B. Alemlerin Rabbi tarafından indirildiği için kötü niyetli insanlar ona dokunamaz, ona ulaşamaz. Yani ona bir ilave yapamaz ve onun bir kelimesini değiştiremezler. Bundan sonraki ayetler de buna işaret etmektedir. Konuya eğitim açısından bakarsak şu neticeye ulaşabiliriz. Abdestsiz Kur'an'ın eline alamayacağını, okunamayacağını insanlara söylemek, insanların Kur'an'dan uzaklaşmasına neden olmuştur. Müslümanların Kur'an'ı ellerine alıp okumamaları kimleri memnun etmiştir? Birinci derecede şeytanları, ikinci derecede İslam'ın düşmanlarını memnun etmiştir. 1985-1986 yıllarında Amerika'nın İstanbul konsolosuna Kur'an öğretti. Hatta Kur'an'ı tamamını okuyarak hatim etti. Ben bu insana, cünüpsen yıkan, abdestsiz isen abdest alarak Kur'an'ı eline alacaksın mı demeliydim. Böyle bir şartı önüne sürsem onun Kur'an öğrenmesini engellemek olacaktı. Hazreti Peygamber'in vahiy katipleri, vahiy geldiğinde bizim abdestimiz yok deyip abdest aldıktan sonra mı yazıyorlardı? Hazreti Peygamber onlara abdest almadan vahiy yazamaz. Yazmayınız mı? Dedi. Yüce Allah Maide 6'da namaz kılacağınızda abdest alınız dediği gibi Kur'an okuyacağınızda abdest alınız niye demedi? Kur'an'da olmayan bir şeyi niçin uyduruyoruz? Bir Müslüman Kur'an okumaya başlamadan önce abdest alabilir. Ama bunu dinin hükmü haline getirmemelidir. O zaman herkesin istediğine, uygulamasına, görüşüne göre dinler çıkmış olur. Din bir tane iken birkaç olur. Zümer suresinin 11. ayetine göre dini Allah'a has kılarak ona kulluk etmemiz gerekiyor. Hazreti Peygamber'in sünneti de bu idi. Beşeri fetvaları din haline getiremeyiz. 5. Dinde bilinmeyeni kime soracağız? Dini hayatın önemli konularından biri de dini soruların kimlere sorulacağı meselesidir. Bu konuyu Yüce Allah Kur'an'da gündeme getirmektedir. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz. Parantez Nahl 43 Enbiya 7. Ayette geçen zikir ehli ifadesi insanlar yanlış yorumlamış, kimisi geniş alimlerin açılımını ele alıp zikir kelimesini Tevrat olarak manalandırmış, kimisi zikir ehlinin tarikat şeyhi olduğunu söylemiştir. İslami bir konuyu biz hahamlardan mı öğreneceğiz? Dini konuları bilmeyenler hahamlara mı gidecek? Böyle bir açılım olabilir mi? Zeccac ve Razi gibi müfessirlerin savunduğu görüşü günümüzde de bazı tefsirciler taklit etmekte, hiç sorgulamadan taklide yapılarak Müslümanlara bunu söyleyebilmektedirler. Bunun böyle olup olmadığını sorgulayabilseler de Nahl 44. ayeti onlara yol gösterecekti. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünsünler diye sana zikri, Kur'an'ı indirdik. Bu ayette geçen zikir, Kur'an'ı ifade ettiği gibi 43. ayetteki zikir de Kur'an'ı ifade etmektedir. Zeccac'ın zikir ehline verdiği ikinci mana biraz daha doğrudur. İlim erbabına ve araştıran, düşünen insanlara sorun demiştir. Konunun etrafında dolaşmanın bir anlamı yoktur. Kur'an'ı bilene sorun anlamını vermek gerekiyor. Zikir ehli ifadesini tarikat erbabı, tarikat şeyhi diye yorumlamak işin çok daha vahim yönünü teşkil etmektedir. Ayetteki zikir kelimesini tarikatta çekilen zikir olarak manalandırmak olacak şey değildir. Nahl suresinin 44. ayetinde geçen zikir kavramı Kur'an'ı ifade ettiğine göre bir üstteki 43. ayette geçen zikir ehli de Kur'an ehli yani bilen, düşünce sahipleri anlamına gelmektedir. Dini konuları bilmeyenlere Yüce Allah bir metot öğretmekte ve onların soruları Kur'an'ı bilenlere sormalarını öngörmektedir. Bu durum aynı zamanda bilimsel ahlakın bir boyutunu teşkil etmektedir. Diğer taraftan dinde fetva verenlere fetvalarını Kur'an'dan vermelerinin önemini öğretmektedir. Dini konular beşeri görüşlere kurban edilemez. Dini kim koyuyorsa, dinin sahibi kim ise onun vahyine gitmeden fetva verilmemeli, görüş beyan edilmemelidir. Yüce Allah'ın vahyine tabi olmak, parantez, Yunus 15, Araf 3, Ahzab 2. Bu ayetlere göre farzdır. Bu farz görevi ihlal veya ihmal edilemez ve edilmemelidir. Dinde kimse Allah'ın ve peygamberinin önüne geçemez ve başkasını geçirtemez. Parantez. Hucurat 1. Kimse dinini Allah'a öğretme gibi yobazca bir harekete girişemez. Parantez. Hucurat 16. Kimse göklerde ve yerkürede Yüce Allah'ın bilmediği bir şey vardır diye ona haber vermeye kalkamaz. Parantez. Yunus 18. Din eğitiminin merkezinde Kur'an olduğu için onu bilene soru sorulacaktır. Bu durum asla ihmale gelmez. Aksi takdirde dini beşerileştiririz. İnsanları Yüce Allah yerine insanlara kul yaparız. Bu tip insanlara tanrılık payesi vermiş oluruz. Böylece insanların inkara sapmasına din böyle olamaz, din bu ise ben bu dinden değilim demelerine sebep oluruz. 6. İcma. İlahiyat eğitiminin öğrencilerine vermesi gereken ve aldığımız nefes gibi önemli olan konu sorgulamaktır. Sorgulamayı yapabilecek hocanız yoksa öğrenciler bunu nasıl elde edecekler? Sorgulamanın olmadığı yerde yanlışlar, hurafeler ve taklit üremeye başlar. Taklidin, hurafenin ve yanlışın üremesi geometriktir. Yani kat kat artarak ürerler. Sorgulamanın olabilmesi için ise yeterli Kur'an bilgisine ihtiyaç vardır. Dini konuları hurafe ve yanlışlardan arındırabilmek için güçlü bilgiye ihtiyaç vardır. Bu güçlü bilgi de Kur'an'dır. Yani ilahi vahidir. Enam 114-115-149, Tövbe 40, Zümer 23 ayetleriyle ilahi vahyin gücünü belirleyen ayetlerden sadece birkaçını vermiş bulunuyoruz. O apaçık delil, Allah katından gönderilmiş tertemiz sayfaları okuyan bir peygamberdir. O sayfalarda doğru hükümler vardır. Parantez. Beyine 2-3. Kısaca böyle bir Kur'an bilgisine sahip olmayanlar hurafeleri, yanlışları nasıl sorgulayabilir? Taklide nasıl son verip de yeni şeyler üretebilir? Şimdi bu sorgulamayı yapamayanların yazdıkları kitaptan bir alıntı yapabiliriz. İcma deliller hiyerarşisinde genel olarak kitap ve sünnetten sonra 3. sırada yer alsa da usulcüler bu sıralamanın şeref sıralaması olduğunu, kuvvet açısından yapılacak sıralamada icmanın 1. sırada yer alacağını açıkça ifade etmişlerdir. İcmanın kuvvet açısından 1. sırada yer alması, kitap ve sünnetin aksine onun nesih ve tahsise, yorum ve ihtimale açık olmaması ile izah edilebilir. Usulcülerin icmaya aykırı ayet veya hadisin mensup veya müevvel sayılması gerektiği yönündeki ifadeleri bu yanlışı yansıtır. İcmanın esas itibariyle ya da bir nassa ya da nastan elde edilen bir anlam üzerine kurulduğu göz önüne alınınca, icmanın kuvvet açısından birinci sıraya yerleştirilmesi, Kur'an ve sünnetin önüne geçirildiği, onlardan daha önemli kılındığı gibi bir yoruma imkan vermeyecektir. İcmanın bu denli kuvvetli bir delil olarak kabul edilmesinin gerisinde icma atfedilen işlev yatmaktadır. Parantez. Hacı Yunus Apaydın ve arkadaşları. İslam Hukukuna Giriş. Ankara. 2013. Sayfa 81.